Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 18 Behmen 1403 Hicri Kameri, 7 Şaban 1446 Miladi, 6 Şubat 2025 Perşembe. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından din alemi Sayın Yahya Kamacı ile Şaban ayının faziletleri üzerinden yap röportaj, İran basında seçmeler, dünyada su krizi umutlar ve endişeler ve gençlik yeperi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi resmi web sitesi Filistin'le ilgili bir mesaj paylaştı. Başkanı Pezeşkiyan, nükleer silah İran İslam Cumhuriyeti doktrininde yer almıyor dedi. Tüm General Bakri, İran'da savunma teçhizatının %90'dan fazlası yerli üretim olduğunu belirtti. İran ordusu Pakistan'daki çok uluslu deniz tatbikatına bir gemiyle katılacak. Ve Zarif Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi. Şimdi haberler.
İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin resmi web sitesi Filistin'le ilgili bir mesaj paylaştı. İslam devrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin resmi web sitesi Hamenei.ir sosyal medya hesabı üzerinden Filistin'le ilgili bir mesaj paylaştı. Mesajda Nehi'den denize kadar tüm Filistin toprakları Filistin halkına aittir denildi.
Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, biz nükleer silah peşinde değiliz. Bu İslam devrim liderinin fetvasıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin doktrininde masum insanların katledilmesi asla kabul edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İslam devrimi zaferinin 46. yıl dönümü münasebetiyle yabancı büyükelçi ve diplomatlar ile görüştü. Pezeşkiyan burada yaptığı konuşmada İslam devrimi zaferinin ardından İran'da yaşanan olaylara değinerek o dönemde ülkemizde çok sayıda suikast düzenleyenler bizi terörizme destek vermekle suçluyorlar dedi. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, devrim zaferinden kısa bir süre sonra bize savaş dayatıldı. Çoğu ülke topraklarımızı işgal eden ülkeyi destekledi ve halkımızın inancı düşmanı topraklarımızdan kovmayı başardı ifadesini kullandı. İran'ın savaş veya huzursuzluk aramadığını vurgulayan Pezeşkiyan şunları kaydetti. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığımız gün İsmail Haniye Tahran'da suikasta uğradı. Oysa en başından beri sloganımız herkesle dostluk ve kardeşlik içinde ilişki kurmaktı. Dünyadaki adaletsiz medya her gün huzursuzluğun sebebinin İran olduğu haberleri servis ediyor. insan haklarından bahsediyor. Ancak dünyanın gözü önünde Gazze'de 14 bin masum çocuk ve kadın katlediliyor, hastaneler vuruluyor. Hangi insan hakkı çocukların toprak yığınlarının altında gömülmesine izin veriyor? Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Gazze halkının katledilmesine ilişkin dünyanın sessizliğini eleştirerek, bu suçlar karşısında neden sessiz kalıyorlar? Bazen suçluları destekliyorlar, bir yandan da İran'ın bölgenin güvenliğini bozduğunu iddia ediyorlar. Savaş bizim çıkarımıza değil, nükleer silah peşinde değiliz ve liderimiz de dini inancından dolayı bu konuda bir fetva vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti doktrini hiçbir şekilde masum insanların katledilmesini kabul etmiyor açıklamasını yaptı. Siyonist yetkililerin İran'ın nükleer programıyla ilgili temelsiz iddialarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı, İsrail çevresindeki tüm ülkelerin topraklarını işgal etti. Onlar bunun insan hakları ve meşru müdafaa olduğunu ileri sürüyorlar diye konuştu. Pezeşkian'ın konuşmasının ardından büyükelçiler ve uluslararası kuruluşların temsilcileri 22 Behmen İslam Devrimi Zafer Yıl Dönümü İran Cumhurbaşkanı ve halkına şahsen tebrik ettiler.
İran'ın geliştirdiği çok amaçlı İHA gemisi Şehid Vakkari bu sabah düzenlenen törende devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. Parsüde'yi Mehrabar Ajansı'ndan verdiği habere göre İran'ın geliştirdiği çok amaçlı İHA taşıyıcı savaş gemisi Şehid Vakkari bu sabah düzenlenen törenle devrim muhafızları donanmasına teslim edildi. Törene İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakkari, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvveti Komutanı Amiral Ali Rıza Tengseri ve askeri yetkililer katıldı. Bu gemi helikopter ve insansız hava aracı taşıyabiliyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrinlerinin Hint Okyanusu'ndaki misyonlarının genişletilmesi ve donanmanın güçlendirilmesine odaklandığı göz önüne alındığında bu İHA gemisi İran'ın deniz gücüne güç katabilir ve düşmanlar için herhangi bir askeri saldırının maliyetini artırabilir.
İran Genelkurmay Başkanı, İran'da savunma ve askeri teçhizatının %90'dan fazlasını yerli üretim olduğunu açıkladı. İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakkari bugün sabah saatlerinde Fars Körfezi'nde Şehid Behnam Bakkari İHA gemisinin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada şunları belirtti. Farklı isimler altında uygulanan yaptırımlar birçok milleti çökertmeye yetebilirdi. Ancak İran milleti her geçen gün ilerlemektedir. Özellikle askeri alanda yaşanan gelişmeler tamamen olağanüstüdür. Genelkurmay Başkanı Bakkari, Şehid Behnam Bakkari İHA gemisi gibi ekipmanların üretilmesinin ülkenin ihtiyaçları arasında yer aldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Bu gemi tamamen bağımsız bir şekilde dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilir ve kendisini İran halkının çıkarlarını, deniz taşımacılığı hatlarını ve petrol filosunu koruyabilir. Son 15 yıldır İran ordusu ve devrim muhafızları donanmasının çabaları sayesinde artık İran ticaret filosuna yönelik deniz korsanlığı ve saldırılar yaşanmamaktadır. Tümgeneral Bakkari, İran'ın askeri kapasitesinin hiçbir komşu ülkeye karşı bir tehdit oluşturmadığını belirterek, biz bölgedeki ve dünyadaki birçok ülkeyle dostane ilişkiler kurduk ve bu ilişkileri her geçen gün daha da geliştiriyoruz dedi. Bu arada İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Fars Körfezi'nde Şehid Bakkari İHA gemisinin Devrim Muhafızları Donanması'na katılım töreninde yaptığı konuşmada, İslam devriminin en büyük kazanımlarından birinin bağımsızlık olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı. Düşman, özellikle Amerika, İran'ın siyasi bağımsızlığını kabullenemedi. Çünkü İran büyük ve stratejik bir konuma sahip bir ülkedir. Tümgeneral Selami, İran'ın hiçbir ülke için bir tehdit oluşturmadığını ancak hiçbir gücün tehdidine de boyun eğmeyeceğini belirterek, bu İran'ın dış politikası ve ulusal güvenlik stratejisinin bir parçasıdır. Biz yaptırımların yarattığı tehditleri ulusal gücümüzü artırmak için bir fırsata dönüştürdük ve İslam devriminin ilerleyişi önündeki büyük zorlukları aştık dedi.
İran İslam Cumhuriyeti donanması, Pakistan donanmasının ev sahipliğinde Karaçay Limanı'nda düzenlenecek olan Uluslararası Aman 25 Deniz Tatbikatı'na bir askeri gemi göndererek katılacak. 9. Aman 2025 Çoğkuluslu Tatbikatı ve Uluslararası Aman Tatbikatı 7 Şubat Cuma günü 60'dan fazla ülkenin katılımıyla Karaçay Limanı'nda başlayacak. Paris Today'in İran'dan aktardığına göre Pakistan donanmasının resmi daveti üzerine İran İslam Cumhuriyeti donanmasından bir heyet ve askeri bir gemi Pakistan'ın güneyindeki Karaçay'daki tatbikata katılacak. İran donanmasının operasyonel ekibi her iki yılda bir Pakistan donanması tarafından düzenlenen bu tatbikatın ilerleyen aşamalarında yer alacak. Bu yılki uluslararası denizcilik etkinliğinin teması birlikte barış için olarak belirlendi. Etkinliğin mesajları arasında denizlerdeki düzeni korumak için bölgesel ve bölge dışı işbirliklerinin güçlendirilmesi, yeteneklerin artırılması, bölgeler arasında bir köprü olarak hareket etme, deneyimlerin paylaşılması, karşılıklı anlayışın gelişmesi ve deniz terörü ile suçlarına karşı birleşik bir irade sergilenmesi yer alıyor.
İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cavad Zarif, Bağdat temasları kapsamında olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Raşid ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Medya Dairesi tarafından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Cemal Reşit bugün İran Cumhurbaşkanı Stratejik İşleri Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif ve beraberindeki heyeti kabul etti. Zarif, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın selamlarını Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Cemal Reşit'e ileterek Irak halkına daha fazla gelişim ve refah dileklerini sundu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Reşit de İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı aracılığıyla Pezeşkian'a selamlarını ve takdirlerini iletti, ifadelerine yer verildi. Söz konusu görüşmede Raşit, ülkesinin ikili ilişkileri güçlendirme ve ortak çıkarlar doğrultusunda ikili işbirliği mekanizmalarını geliştirme konusundaki kararlılığını vurgulayarak dış politikamız, halkımızın çıkarlarına ve bölgedeki güvenlik ile istikrara yönelik vizyonuna dayanmaktadır, dedi. Reşit, bölge ülkelerinin karşı karşıya olduğu sorunların ve krizlerin çözümünde yapıcı ve verimli diyaloğun benimsenmesinin önemine vurgu yaptı. Filistin'deki gelişmelere ilişkin ise Reşit, Irak'ın Filistin halkının haklarını elde etmesi ve bağımsız devletine kuranan kendi kaderini tayin etme hakkını destekleme konusundaki değişmez tutumunu yeniledi. Irak'ın komşu ülkeler ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olduğunu da belirten Cumhurbaşkanı Reşit, ülkemiz bölgedeki merkezli rolü doğrultusunda barış fırsatlarını artırmaya ve bölgesel taraflar arasında uzlaşma sağlamaya çalışmaktadır, diye konuştu. Muhammed Cevad Zarif de görüşmede Irak-İran ilişkilerinin derinliğine dikkat çekerek iki halkı birbirine bağlayan dini, coğrafi, sosyal ve tarihi bağlara vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı, İran ile Endonezya arasındaki 75 yıllık diplomatik ilişkilerin her zaman dostane ve kardeşçe olduğunu belirtti. Pars Today'in İrna Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran-Endonezya diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı video mesajında şu ifadeleri kullandı. Bu önemli ve anlamlı yıl dönümü, İran-İslam devriminin zaferinin 46. yıl dönümü ile birlikte kutlamaktan dolayı Allah'a şükrediyorum. Irakçı, İran ve Endonezya'nın Asya kıtasının iki tarafında yer alan büyük milletler olarak tarih boyunca dostane ve kardeşçe ilişkiler geliştirdiğini belirterek şunları söyledi. Tarih bize gösteriyor ki ticaret ve ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra dini ve kültürel topluluklarımız iki milletimiz arasında derin ideolojik bir yakınlık oluşturmuş ve bu da kopmaz bir bağ meydana getirmiştir. İran Dışişleri Bakanı, son yıllarda İran ve Endonezya'nın Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Bağlantısızlar Hareketi çerçevesinde önemli uluslararası konularda birlikte adımlar attığını ve Endonezya'nın BRICS'e katılımı ile işbirliğin daha da güçleneceğini de vurguladı.
Zagreb Uluslararası Güreş Turnuvası İran milli takımından 4 serbest güreşçinin finale yükselmesiyle sonuçlandı. Dünya Güreş Birliği'nin duyurusuna göre Hırvatistan'daki Zagreb'de düzenlenen bu turnuva 5 ila 9 Şubat 2025 tarihlerinde Arnis Stadyumu'nda gerçekleşen ilk önemli turnuva olup Dünya Güreş Birliği tarafından 2025 yılı için planlanan 4 önemli turnuvadan biridir. Pars Today'in İran'dan naklen verdiği habere göre 5 ila 6 Şubat tarihlerinde Zagreb'de yapılan güreş karşılaşmalarında İran'ın 4 temsilcisi rakiplerini yenerek final aşamasına yükseldi.
Siyonist'e Cemcene mülteci kampında Filistinlilere ait evlere ateşe vererek saldırılarını Batı Şeria'nın diğer bölgelerine genişletti. Siyonist'e Cem askerleri her gün Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine ve tarım arazilerine baskın düzenliyor. Bölge Filistinler ile işgalci rejim askerleri arasındaki gerginlikler, mahallelere yapılan baskınlar ve Filistinlilerin gözaltına alınması ile çalkalanıyor. Barsüde'nin teslim haber ajansından aktardığına göre işgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyine düzenlediği saldırıların 17. gününde Cene mülteci kampına yönelik İHA saldırıları, patlamalar ve evler ateşe verme olayları da devam ediyor. Yerel kaynaklar Türkerem ve Tubas'taki El-Fara mülteci kamplarından ağır kuşatma altında olduğu, su ve gıda erişiminin de engellendi ve ambulansların girişine izin verilmediğini bildiriliyor. İşgalci İsrail ordusu, Türkerem'in kuzeyinde yer alan Atil kasabasına baskın düzenleyerek bir Filistinli evini de yıktıktan sonra gözaltına aldı. Ayrıca İsrail güçleri Cenin kampında Filistinli komutanlardan Muhammed Asri Fayyaz'ın evini patlayıcılarla havaya uçurdu ve iki Filistinli genci gözaltına aldı. Aynı zamanda şehirdeki birçok evi de ateşe verdi. Yerel kaynaklar Siyonist askerlere Nablus'taki Belata mülteci kampı ve Cenin'in batısındaki Burkin beldesine baskın düzenlediğini aktardı.
Amerikan Savunma Bakanı İsrail'in yeni silahlarla donatılacağını duyurdu. Amerikan Savunma Bakanı Peter Brian Hicks, Perşembe günü sabah saatlerinde Amerika resmi ziyaret gerçekleştiren İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinde Siyonist rejime desteğini yineleyerek şunları söyledi. İsrail'e daha önce verilmemiş mühimmat sağlayacağız. Netanyahu ise İsrail ordusunun Gazze'de yaşadığı askeri ve güvenlik yenilgilerine değinmeden savaşın hedeflerine ulaşmaya çok yakınız iddiasında bulundu.
İsrail Savunma Bakanı Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin tahliyesi ve devralma planı doğrultusunda Filistinlilerin Gazze şeridinden zorla göç ettirmesi için orduya hazırlık talimatı verdi. Pars Today'in İrna Haber Ajansı'ndan aktardığına göre Amerikan Başkanı Donald Trump 6 Şubat 2025 Sarı Gecesi Gazze şeridinin tamamen boşaltılması ve Filistinlilerin komşu Arap ülkelerine veya diğer bölgelere sürgün edilmesi çağrısında bulundu. Trump, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıları sonucu oluşan büyük yıkımı gerekçe göstererek Mısır ve Ürdün başta olmak üzere komşu Arap ülkelerine Gazze halkını yerleştirmeleri yönünde de talimat verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump'ın planını heyecanla karşıladığını belirtirken, bu dikkate değer bir plan, gerçekten takip edilmeli, incelenmeli ve uygulanmalıdır ifadelerini kullandı.
Ve son haberimiz, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlerin başka yerlere yerleştirilmesi ve bölgenin Amerikan kontrolüne girmesi yönündeki önerisine sert tepki gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz İran'ın dış ticaretini artıran faktörler başlığı altında. İstatistikler İran'ın dış ticaretinin yaklaşık 104 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün raporuna göre son 10 ayda ülkenin toplam dış ticareti 158 milyon 180 bin ton ve 103 milyar 846 milyon dolar değerinde oldu. Rapora göre ülkenin petrol dışı ihracatı son 10 ayda yaklaşık 48 milyar dolara ulaştı ve bu da geçen yılın aynı dönemine göre %18'lik bir artış gösteriyor. Komşularla işbirliği son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliği olmuştur ve bu çerçevede ikili işbirliğini genişletmenin yolları İranlı yetkililer ve komşu ülkeler tarafından ele alınmıştır. Bölgenin muazzam ekonomik potansiyeline yakın coğrafyaya ve kültürel, dilsel ve dini ortaklıklara dikkat çekmek, İran ve komşularına işbirliğini genişletme yoluna iletmiştir. İran'ın kuzey, güney, doğu ve batısındaki pazar çeşitliliği, İranlı üretim şirketleri için sürekli istişarelerde bulunarak, komşularının ihtiyaçlarına dikkat ederek, kaliteli ürünler üreterek hedef pazarlarda güçlü bir varlık göstermenin yanı sıra ihtiyaçlarını da karşılamak için uygun bir fırsattır. İran Ticaret Geliştirme Örgütü'nün raporuna göre ülkenin toplam dış ticaretinin son 10 aylık döneminde 127 milyon 396 bin tondan fazla ve 47 milyar 755 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bu, ağırlık olarak %12 ve değer olarak da %18'lik bir artışa da işaret ediyor. Çin 12,3 milyar dolar, Irak 10 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri yaklaşık 6 milyar dolar ve Türkiye 5,5 milyar dolar ile İran'ın petrol dışı ihracatının başlıca destinasyonları oldu. İran'ın başlıca ihraç ürünleri petrokimya ürünleriydi. Bu dönemde ayrıca 30 milyon 783 bin tonluk mal 56 milyar dolar değerinde ithal edildi. Bu da ağırlıkta %3 azalma ve değerde ise %3 artış gösteriyor. Bu dönemde İran'a yapılan başlıca ithalat Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Türkiye ve Almanya'dan geldi. İran ile Suudi Arabistan arasındaki siyaset gelişimlerin artmasıyla birlikte ticari ilişkiler arttı. İstatistikler İran'ın Suudi Arabistan'a 58.971 tonluk ihracatının 23.319.448 dolar değerinde olduğunu ve geçen yıla göre %99'luk bir artışı da gösteriyor. İran ihracatının büyük bir bölümünü oluşturan petrol, doğalgaz ve petrokimi ürünleri ihracatının yanı sıra son yıllarda ülkenin diğer şirketleri ve ekonomik kuruluşlara da yeni pazarlara girme konusunda kapsamlı bir program başlattı. İran'ın komşu ülkeler ve Afrika kıtası ile ticari alışverişinin artması, İran ürünleri ihracatında ve ülke için döviz gelirlerinde de önemli bir büyümeye de yol açmıştır. İranlı büyük kamu ve özel sektör şirketleri ve kuruluşları ekonomik faaliyetlerde bulunmak için mal çeşitliliğini ana stratejileri olarak görmektedirler ve bu yöntem ülkenin ekonomik ve ihracat yeteneklerinin tanıtımında da olumlu bir etki yaratmıştır. İranlı bilgi temelli şirketlerin bölgesel ve küresel ölçekteki fuarlara aktif katılımı, kaliteli İran mallarının tanıtımına ve büyük ve dünya ünlü şirketlerin İran ürünlerine ilgi duymasını yol açmıştır. İran ekonomisi geçmiş yılların aksine artık tek bir ürüne bağımlı değildir ve bugün ülke şirketleri ve ekonomi kuruluşlarının üretimlerinde de ürün çeşitliliği bulunmaktadır. İranlı ihracatçıların bölge pazarlarına odaklanması, ürün ihracatını artırmış ve İran İslam Cumhuriyeti, komşu ülkelerin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamada da kilit ve temel bir rol oynamaktadır. İranlı şirketler ülke sınırlarının ötesinde büyük altyapı projelerine de yatırım yapmışlardır. İran'ın iş yetenekleri ve kapasiteleri göz önüne alındığında Amerika ve Batı'nın düşmanca ve İran karşıtı eylemlerine devam ettiği bir ortamda İran'ın ekonomik görünümü de büyümeye devam edecektir. İran'ın yaptırımlara rağmen dış ticaretindeki önemli büyüme bu sürecin etkisiz olduğunu ve karşılığında ülkenin ekonomik kapasitesinin de gelişini de gösteriyor. İran'ın stratejik konumu ve önemi, bölge ülkeleri ve dünyanın farklı yerleriyle ekonomik işbirliğinin genişletilmesi için bir faktör olmuştur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist işgale karşı verdiği kesintisiz mücadeleden dolayı 21 kez müebbet hapse mahkum edilen Filistinli komutan kimdir başlığı altında. Küçük yaşlardan itibaren Siyonist işgal rejimine karşı direnişe başlayan Sabit Merdavi, İslami Cihat Hareketi'nin askeri komutanlarından ve Batı Şeria'daki işgal karşıtı direnişin ana üyelerinden biridir ve 21 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Sabit Merdavi, Gazze Ateşkes Anlaşması çerçevesinde Hamas ile Siyonist rejim arasındaki esir takası sırasında 25 Ocak 2025 tarihinde serbest bırakılan ağır hükümlü Filistinli esirler arasındaydı. Sabit Merdavi 1976 yılında Cenin'in Arabe şehrinde doğdu ve İslami Cihat Hareketi'nin kuruluşunun başında bu harekete katıldı ve 2000 yılında 2. İntifada sırasında İslami Cihad'ın askeri kanadı Seraye el-Kudüs'ün komutanlarından biriydi. El Cezire'nin yazdığına göre Merdavi Evli ve Usame adında bir oğlu var ancak sürekli Siyonistler tarafından takip edildiği ve kaçmak zorunda kaldığı için oğlunu sadece bir yaşındayken gördü. Cenin'in Arabe şehrindeki okullarda ilk öğrenimi tamamladı ve Siyonist rejim hapishanelerinde bulunduğu sırada lise diplomasisini üstün başarıyla aldı. Ve bunun ardından da ekonomi okumak için Kudüs Açık Üniversitesi'ne katıldı ancak eğitimini tamamlayamadı. 1987 yılında ilk Filistin intifadası olan Taş intifadasının patlak vermesiyle Sabit Merdavi'nin cesareti Fetih Hareketi tabur komutanlarının dikkatini çekti. Ve onu Siyonist işgal karşıtı direniş operasyonlarına katılmak üzere görevlendirdiler. Sabit Merdavi ilk kez Nisan 1994'te 4 yıl süreyle tutuklandı. Bu süre zarfında hapishanede İslami Cihat Hareketi liderleriyle tanıştı ve 1998 yılında Siyonist rejim hapishanelerinden serbest bırakılıncaya kadar tüm zamanını ders çalışarak geçirdi. Enver Hamran ve İyad Merdan'ın şehadetinden sonra Sabit Merdavi Cenin ve kamplarındaki bir dizi köydeki Seraye el-Kudüs'ün komutanını devraldı ve Siyonist işgal rejimi Sabit Merdavi Batı Şeria'da aranan tehlikeli bir şahsiyet olarak sınıflandırdı. Zira 2001 ve 2002 yıllarında Siyonist karşıtı birkaç büyük askeri operasyon gerçekleştirdi. Bu yüzden aynı yılın Nisan ayında tutuklandı. Merdavi 2002 yılında işgalci güçlerle yüzleşmek için direniş savaşçıları tarafından başlatılan Cenin Savaşı'na katıldı ve iki kez kurşunla vurularak yaralandı. Siyonist rejim istihbarat ve casusluk servisi Merdavi'yi her zaman Cenin'deki Kudüs Tugaylarının askeri komutanı ve bu bölgedeki Siyonistlere karşı onlarca intihar saldırısının sorumlusu olarak görüyordu. Kudüs Tugayları komuta etmek ve onlarca Siyonist'in ölmesine ve yaralanmasına yol açan bir dizi intihar operasyonunu tasarlayıp gerçekleştirmek suçlamasıyla Siyonist rejim hapishanelerinde 3 yıl esir kaldıktan sonra 21 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklandıktan sonra İslami Cihat Hareketi esirlerinin siyasi ve fikri merci haline geldi ve işgalci rejim hapishanelerinde esirlerin hareketinin tüm liderlik organlarının önüne gelen üyelerinden biriydi. Sabit Merdavi ayrıca en önemlisi Cenin olaylarındaki belgeleyen kitaplar yazdı ve Kur'an'ı tamamen ezberlemeyi başardı. Bu eski Filistinli esir Siyonist rejimin hücrelerinde uzun süre kaldı ve Ağustos 2014'te işgalciler onu Şat hapishanesinde tünel kazmak ve kaçmaya teşebbüs etmek suçlamasıyla hücreye attılar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Daha Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere mübarek 3 ayın faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayındayız ve önümüzde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu 3 ayın fazileti ve önemi İslami değerlerde ve rivayetlerde hep vurgulanarak aktarılmıştır. Müslümanların bu günlerden ve bu aylardan nasıl faydalanabilirler şeklinde sorular gündemde tartışılıyor. Ve biz de bu manevi ve faziletli anları değerlendirmek için özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayından hareketle bu ayların münasebetlerinin faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz. Sağolasınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Üç ayların fazileti ve önemi ne demektir? İslam dünyasında ve özellikle İslami rivayetlerde bu üç aylarla ilgili neler söylenmiştir efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul mu'in. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti teyyibine tahirine ma'sumin. Allah-u Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve geçmiş Recep ayı Allah-u Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt aleyhimusselamın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan, evet bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep, Şaban insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş, bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. Oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah-u Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme aydır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem insanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. İnsanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala 4 mevsim yaratmış. Bu 4 mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direktmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direkt geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık ayları bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar karar vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil, belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı ve mükafatı böylece hesap eder. Yani bu aylar da aynıdır. Şaban ayıdır, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar, yavaş yavaş tutamazsa Eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırıp ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet.
Doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Bir insanoğlu kendisini hazır etmesi şarttır.
Doğru.
Sizler muvaffak etsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamancı hocamızla konuştuk. Üç ayların faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi Aksa Tufanı operasyonu artçı sarsıntılarının Siyonistlerin ters göçüne sebep olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü'nün Amerika'nın kendi kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini belirttiğini ve Fajr Film Festivali'nin devam etmekte olduğunu belirtiyor. Keyhan gazetesi İslam İnkılabı lideri temsilcisinin Tahran Barışçıl Nükleer Programı'nı tüm gücüyle savunduğunu belirttiği haberinde şunları ifade ediyor.
İran İslam Devrimi liderinin danışmanı ve nükleer dosya sorumlusu İran İslam Cumhuriyeti'nin Barışçıl Nükleer Programı'nı tüm gücüyle savunduğunu söyledi. Ali Şemhani nükleer endüstrinin en son başarılarını ve eylemlerini ziyaretinde İranlıların yaratıcılığının ve iradesinin ülke teknolojisini geliştirdiğini belirterek nükleer teknolojinin İran'ın kalkınmasındaki önemini vurguladı. İslam devrimi liderinin siyasi danışmanı nükleer teknoloji sadece temiz ve yenilenebilir enerji üretiminde ülke için önemli değerler yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda tarım, tıp, ilaç, su kaynakları yönetimi ve çevre gibi alanlarda da çok belirleyici ve etkili olacaktır açıklamasında bulundu. İran'ın nükleer dosyasından sorumlu yetkili, İran'ın nükleer alanındaki bilimsel bağımsızlığının bazı güçleri endişelendirdiğini belirterek, İran'ın barışçıl nükleer programının şeffaflığına, ülkenin uluslararası taahhütlere bağlılığına değindi ve İran'ın hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını ve olmayacağını söyledi. İran İslam Cumhuriyeti kök hücre üretimi ve çoğaltılması, nanoteknoloji ve nükleer bilgi birikimini kullanarak çeşitli radyo farmasötiklerin üretimi gibi alanlarda dünyadaki yeni küresel bilgiye sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
Cumhuri İslami Gazetesi Erdoğan ve Jolani'nin Suriye topraklarında iki askeri üst kurma konusunu görüştüğünü, Şehit Muhammed Deyf'in Siyonistlerin uykusunu kaçıran komutan olduğunu ve meclis başkanının hükümetin belirlenen süre içinde gaziler ile ilgili kapsamlı önergeyi sunmasını istediğini ve 5 Arap ülkesinin Trump'ın Gazze sakinlerini başka ülkelere gönderme planına karşı olduklarını belirtiyor. İttilat gazetesi bu bağlamda Gazze aşiretlerinden tepkisini konu aldığı haberinde şunlara yer veriyor.
Gazze şeridindeki Filistin Aşiret İşleri Heyeti Başkanı Akif el-Mısri, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Gazze sakinlerini Mısır ve Ürdün'e taşıma planına tepki göstererek bunu Amerika'nın Filistin halkına karşı savaş suçları işleme doğrultusunda bir adım olarak değerlendirdi. Bu talepler ve planlar Filistin sorununu ve halkımızın meşru haklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan sömürgeci politikaların devamıdır, diyen el-Mısri, Filistin halkı baskı veya zorluklara ne kadar maruz kalırsa kalsın topraklarını terk etmeyecektir. Biz kararlı bir milletiz ve 1948 felaketinin tekrarlanmasına izin vermeyeceğiz ifadesine de dikkat çekti. Gazze şeridindeki Filistin Aşiret İşleri Heyeti Başkanı, uluslararası toplumdan zorla yerinden etme politikasına karşı Filistin halkını destekleme konusunda ahlaki ve yasal sorumluluğunu yerine getirmesini istedi.
Tahran Radyosu.
Hub gazetesi ülkede sera ürünlerinin 10 milyon tona ulaşması gerektiğini, hükümet sözcüsünün halkın sağlığı bağlamında ilaç alanında hiçbir ithalattan çekinmeyeceklerini, ülke dış ticaret hacminin 104 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Horasan gazetesi Siyonist uzmanın şok itirafını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist Batı Asya uzmanı Uri Goldberg, X sosyal medya platformunda İsrail'in direnişe yenilgisinin nedenlerini analiz etti. Goldberg, bir tweetinde Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılmadıkça esir takasının ikinci aşamasına bağlı kalamaz diye yazdı. Yaşama bağlı kalamamak, mutlak ölümü kabullenmek anlamına gelir. Netanyahu, diğer İsraillilerin çoğu gibi umursamaz davranıyor ve yeterince önemsemiyor. İsrail içten çürümüş, bu yüzden kaybettik. İsrail Amerika'nın desteğiyle 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak 2025'e kadar Gazze şeridi sakinlerine karşı yıkıcı bir savaş başlattı. Ve bu savaş sonucunda büyük yıkımlar ve ölümcül bir kıtlık yaşandı. Tüm bu suçlara rağmen İsrail, Gazze sakinlerine karşı 470 gün süren savaşın ardından bu savaştaki hedeflerine, yani Hamas hareketini ortadan kaldırmaya ve Siyonist esirleri Gazze şeridinden geri getirmeye ulaşamadığını itiraf etti. Ve sonunda Hamas ile İsrail arasında ateşkes anlaşması 19 Ocak 2025'te yürürlüğe girdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsi Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Bugünkü sohbetimizde dünyada orantısız su dağılımı sebepleri ve sonuçlarına değinmek istiyoruz.
Bilindiği üzere dünyada ve hatta ülkeler içinde su kaynaklarının orantısız dağılımı bir yandan ve diğer yandan da son 10 yıllarda yağış oranının azalması, genelde çeşitli ve farklı iklimlere sahip geniş yüz ölçümü olan ülkelerin kurak ve sıcak bölgelerinde su temini için daha fazla suyu olan verimli bölgelerinden yardım almalarına sebep olmuştur. Tabii ki bu çalışmalar halk ve yönetim için yüksek masraflara da mal oluyor. Havzalar arası transfer, interbasın transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projelerdir. Bu gibi projelerin genel amacının hedef bölgede geçici olarak su sorununu çözmektir. Buna rağmen çeşitli ülkelerde gerçekleşen havzalar arası transfer projelerine gözden geçirmek, benzer projelerin değerlendirilmesi, negatif ve pozitif yönlerini ele almak için yararlı olabilir.
Yapılan incelemeler, su transfer projelerinin en çok 19. yüzyılda yapıldığını ve farklı amaçlar için gerçekleştiğini gösteriyor. Söz konusu dönemde içme suyu, tarımda sulama, enerji üretimi ve çevre hedefleri ise hükümetlerin bu projelerden amaçladıkları hedeflerdi. Bu projelerden bazılarını gözden geçirmek ise onların bir nebze yararlı veya amatörce olduğunu gösterecektir. Geniş coğrafyaya sahip Çin, yoğun şekilde su sorunu yaşayan ülkelerden biridir. Çin'in tatlı su kaynakları kişi başına yaklaşık 2000 metreküp olarak dünya ortalamasının 1/3 kadardır. HSBC Bankası ve Çin Su Risk Danışmanlığı Şirketi'nin bildirdiğine göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık %45'i su sıkıntısı yaşayan illerden sağlanırken ülke nüfusunun yaklaşık %25'i yani yaklaşık 300 milyon kişi sağlıksız su kullanıyor. Soruna çözüm için ilk kez Mao Zedong 1952 yılında ülkenin güneyinden su borç alınmasını önerdi. Çin'in güneyinden kuzeyine su transferi nedenlerinden ülkede su ve toprağın dengesiz dağılımı, öyle ki güney bölgesi bol ve uygun su nedeniyle verimli topraklara sahipti. Kuzey bölgede yeraltı su seviyesinin düşmesi ve sondaj ile pompalama masraflarının artması, toprak çökmesi, tarım ürünlerinin azalması ve içme suların kirlenmesine değinebiliriz.
Gerçi Mao'nun önerisi ancak 50 yıl sonra gerçekleşti. 10 Aralık 2002'de Kuzeyden Güney'e Su Kanalı projesi SNWDO'nun ilk etabı gerçekleşti. Projenin nihai hedefi ise yılda 8,44 milyon metreküp suyu aktarmıştır. Bu ise Thames Nehri'nden daha fazla su demektir. Söz konusu altyapı projesi ise dünyanın en uzun kanalı nehir yatağı altında düşenen boru hatları, dep sulama kanalı ve güçlü pompaj istasyonlarıdır. Fakat bu projede kendine has sorunları da vardır ve yaklaşık 500,000 insanın evinden olması ve göç etmesine sebep oldu. Proje 60 milyar dolardan daha fazla bir rakama mal olurken 2000'li yılında bitene kadar Çin hükümeti için daha fazla masraf çıkartılması bekleniyordu. Suyun hem nadir bulunan hem de ülke çapında orantısız şekilde dağılmış olan Güney Afrika şimdiye dek neredeyse mevcut kaynaklarının yarısını tüketmiştir. Kişi başına yıllık su tüketim miktarı 1200 metreküp iken bu ülke su kriziyle karşı karşıyadır.
Tahran Radyosu.
Ülkede siyasi değişiklikler ve kaynak eksikliği Güney Afrika yönetimini su yönetimi için yeni bir yola giderek özellikle birçok ülkenin ilgisini çeken su havzaları arasında su transferi yoluna girmesine sebep oldu. Güney Afrika'nın doğal kaynaklara dayalı ekonomi ve sosyal kalkınmanın tarihi modeli su havzaları arasında su aktarımı sisteminin gelişmesine sebep oldu. 1998 yılında Lesotho yüksekliklerinden su aktarma projesinin ilk etabı başladı. Ardından diğer iki muazzam proje göletler arasında su aktarmaya başladı. Fakat hem tarım hem kentsel kullanımda suyun randımanı nispeten düşüktü. Bu proje dünyada su transferinde en büyük su projelerinden biri sayılır ve aslında her iki ülke için de kazan kazan projesidir. Güney Afrika zengin ve susuz, Lesotho ise fakir fakat zengin su kaynaklarına sahip bir ülkedir. Bu yüzden Afrika kıtasının başlıca sanayi gücü sayılan Güney Afrika, sanayinin ön koşullarından biri olan suyun temin edilmesi için komşusundan yardım alırken diğer yandan da dünyanın en yoksul ülkelerinden olan Lesotho söz konusu ortak projede su satış hakkını kullanarak kendine mali kaynak sağlamış oldu.
Libya, Afrika'nın kuzeyinde geniş bir ülke olmasına rağmen daimi olan hiçbir nehre sahip değil. Yoğun yağışların ardından kuru çöllerde seller akar. Bu da dönemseldir ve bazı bölgelerde yılda bir kez bile yaşanmayabilir. Ülke coğrafyasının sadece %5'ini yıllık 100 milimetreden fazla yağış aldığı için Libya dünyanın en kurak ülkelerinden sayılır. Bu yüzden 1983 yılında büyük insan yapımı nehir projesi hayata geçirmek için düğmeye basıldı. Söz konusu proje yeraltı su kaynaklarından günlük 5 milyon metreküpten fazla su istihraç ederek mega borular ağıyla ülkenin çeşitli bölgelerine su taşıyor. Fakat çevre uzmanları pompalama işleminin devam etmesiyle su kaynaklarının 60 ila 100 yılda tamamen boşalacağını savunuyorlar.
Hindistan ise 1 milyar 300 milyonu aşkın nüfusu ile dünyanın yaklaşık %20'lik nüfusuna sahiptir. Fakat dünyada tatlı suların sadece %4'ünü mülkiyetinde bulunduruyor. Hindistan'da nüfus artışı ile bu ülkenin ciddi su sorunu yaşama tehlikesi bulunuyor. Bu yüzden Hindistan yetkilileri ülkede büyük nehirlerin suyunun bir kısmını ülkenin su sıkıntısı çeken bölgelere aktarmayı düşünüyorlar. Son yıllarda Hindistan yetkilileri Himalaya dağlarının Tenri barajında büyük bir boru hattı ile Ganj nehrinin suyunu mega kenti Delhi'ye ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu proje boru hatları ve kanalların döşenmesi ve büyük nehirler üzerine mega barajları birbirine bağlayarak çeşitli bölgelere su transferini içeren bir projenin bir bölümüdür. Söz konusu akıllara durgunluk veren muazzam projenin maliyeti ülkenin eğitim masraflarının 200 ve vergi gelirlerinin 3 katıdır. Su transferi alanında gerçekleşen diğer büyük ve önemli proje ise eski Sovyetler Birliği'nde yapıldı. Bu projede daha önce Aral Gölü'ne akan Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin yatakları değiştirilerek Karakum Çölü'ne yönlendirildi. Söz konusu proje ilk etapta kuru topraklar ve üretimin artmasına neden oldu. Fakat giderek bölge için büyük bir soruna dönüştü. Öyle ki dünyanın en büyük dördüncü gölü olan Aral hacminin %80'ini kaybetti. Ve Aral Gölü'nün limanları kurudu, balıkçıları da işsiz kaldı. Pamuk tarlaları iklim değişikliği sonucu kurudu, geriye 36 bin kilometre karelik tuzlu yatak kaldı. Gölün tuz oranı 4 katına çıktı ve ekosistemdeki canlılar telef oldu. Geriye kalan mineraller, tarım ilaçları ve tarımdan geriye kalan diğer kimyasallar rüzgarın etkisiyle kilometrelerce savruldu. Bu maddeler toprağın verimsizleşmesine sebep olurken insanlarda solunum sorunları, kalp ve silikozis hastalıklara neden oldu. Buna ilaveten kısırlık oranını %30 artırdı, zihinsel engelli çocuk sayısını yükseltti, kansızlık gibi hastalıkların bölgede baş göstermesine neden oldu.
UNESCO'nun bölgede çevre raporuna göre bu bölge dünyada en yüksek bebek ölüm oranına sahiptir. Böylece bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral'dan acı tuzlu bir göle geriye kaldı. Mega ölçülerle boru hatları ile ihtiyaç olan suyun temelinde geleneksel yöntemler Amerika'da su toplama, depolama ve taşımanın karmaşık projelerin bir parçasıdır. 1930'lu yıllarda Kaliforniya, Arizona ve Utah eyaletleri ortaklaşa Colorado nehrinin suyunu taşımak için muazzam boru hattı projesini başlattılar. Bu konu Owens Gölü'nün koruması ve Owens Vadisi'nde insan yerleşimlerini yok etti. Bu mesele ise büyük çevre facialarına ve Colorado Delta bataklık bölgesinin yok olmasına da yol açtı. Bill Trampson, Colorado projesi su intikalinde başarılı projelerden sayılır. Zira Amerika'nın neredeyse kurak eyaletlerinden biri olan Colorado su sorununu çözebildi. CBT projesi suyu Rocky dağlarından toplayarak bölgenin doğusuna intikal ettirmeyi başardı. Tarım mallarında kullanılmak üzere taşınan su projesi 1938-1957 yıllarında gerçekleşti ve 30 kentin ihtiyacı olan suyu karşılayabildi.
Mevcut olan tüm bu başarılı ve başarısız proje nedeniyle araştırmacılar boru hatları ile su transferi projelerinin araştırma yapılmadan ve geleceği dikkate alınmadan benzer projelerin gerçekleşmemesi gerektiğini vurguluyorlar. Shikolumanov 2012 yılında su transferi hakkında araştırmasına dayanarak 2020 yılının sonuna kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 1250 milyon metreküp suyun taşınacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalar düzensiz oranda dağılan kalabalık ülkelerde talebin artması ile su taşınma projelerinin gelişeceği tahmin ediliyor. Fakat Kanada, Rusya, Mısır, Türkiye, Amerika ve İspanya gibi önceki su taşıma projelerin başarısız kalması nedeniyle hükümet ve halkın benzer projelere ilgisi azalmıştır. Fakat buna rağmen Asya ve Pasifik'lerde gelişmekte olan ülkelerde su taşıma projeleri artmaktadır. Hali hazırda su taşıma düşüncesinin gelişmesi su döngüsünde dengenin sağlanmasından çok başlangıç ve varış noktasında hissedilen bir dengesizlik oluşturur. Bu yüzden benzer projelerin gerçekleşmesinden önce gerekli incelemelerin muhakkak yapılması büyük önem taşıyor.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızı dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Her çağda gençler kendilerine özgü özellikleri vardır ve her zaman daha fazla ilgi odağında yer aldıklarından ötürü de toplumlarda çeşitli meselelerin şekillenmesinde etkili rol ifa ederler. Bugün gençlerin en bariz özelliklerinden biri gelenekler ve göreneklerle yüzleşmeleridir. Eğer biraz dikkatle bakacak olursanız, günümüz gençliği sırasında yaygın olan adetler ve gelenek ve göreneklerin bizimkilerle çok zarif ama bariz farklılıkları görebilirsiniz. Öyle ki bazen hatta pek fazla bu konunun üzerinde odaklanmadan bunu görmek mümkün. Eğer aile yaşamımızın en önemli erkanlarından biri olan bir gençseniz, o zaman sizi kastediyoruz demektir. Konu biraz önce değindiğimiz gelenekler ve görenekler ve gençlerin yaşamı ile irtibatlıdır. Üstelik 21. yüzyıl olarak adlandırdığımız tarihin şu hassas diliminde söz konusu olan yaşamdan söz ediyoruz. Öyle bir yaşam ki gençler bu yaşamın gelenek ve göreneklerinden sayılarak kendilerine modern göstermeye çalışır. Sanki bu gelenek ve görenekler onlar için ayak bağıdır ve bu da mevzu bahis açık farklılığı daha da belirgin hale getirir.
Çeşitli toplumlarda insanların güncel yaşamının birer parçası olan geleneklerin müsbet ve menfi olmak üzere iki boyutu vardır. Ve devranın değişmesiyle bunlar da değişime uğrar. Gelenek ve göreneklerin olumlu yönleri insanların manevi, ahlaki ve sosyal açılardan gelişmelerine vesile olurken, olumsuz yönlerinin insanın gerilemesine ve alçalmasına yol açar. Körü körüne taklit etmek, geleneklerin olumsuz yönlerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bu durumu insanı helak eden etken olarak saymış ve şöyle buyurmuştur. Müşriklere İslam dinini izleyin dendiğinde onlar şöyle cevap verir. Biz atalarımızın geleneklerini izleriz. Günümüzde birçok genç insan gelenekleri ayak bağı gibi görür ve bu gibi sözlerin devrinin geride kaldığına inanır. Onlara göre artık hurafe haline gelen eski gelenek ve göreneklerin bir kenara bırakılması gerekir.
Oysa gerçekte bizler geleneklerimizle ayaktayızdır. Aslında gerçek şu ki her millet tarihiyle ayaktadır ve geçmişlerinin gelenekleri ve görenekleri bu tarihte önemli ve kalıcı bir yere söz konusudur. Bunların arasında insanların duygularını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını takviye eden geleneklerin yeri ayrıdır. Kur'an-ı Kerim iyi gelenekleri inşa edenleri takdir etmiştir. Gerçi bazı yıllara yeni dünyada geçmişlerden miras kalan geleneklerin ve yaşam tarzı baştan başa değişen şimdiki dünyada yaşamak için güvenli bir kılavuz olamayacağını düşünür. Bu dönem geçmiş yaşamla ilgili birçok varsayım ve ilke sürekli olarak felsefe ve bilim tarafından sorgulanan bir dönemdir. Öte yandan hiçbir insan ve hiçbir toplum geçmişinden ve çevresine saran kültüründen bağımsız hareket ederek yeni dünyanın sorunları ile baş edemeyeceği kesindir. Nitekim hepimiz ve her toplum köklere, geleneklere uzanan bir kimliğe sahiptirler.
Çağımız gençliği, yeni bilim ve teknolojiye bağımlıdır ve farkında olmadan sevgisizliği, duygusuzluğu ve ebeveynden ayrılmayı tecrübe eder. Genç insan, geçmişleri kayıtsız, şartsız izlemeyi asla benimsemediği gibi sadece ebeveynini körü körüne taklit etmeyi de ve hatta bilginlerin sözünü delillere dayanmadığı takdirde kabul etmez. Bir başka ifadeyle çağımız insanı ve özellikle gençler geçmişlerimizden miras kalan her şeye sorgulama gözüyle bakar ve her şeyi bilim ve tecrübe nuru ile aydınlatmaya ve doğruları yanlışlardan ayırmaya çalışır. İnsanlar gerçi Rönesans çağında biraz aşırıya kaçtı ve geçmişle ilgili tüm kazanımları reddetti. Fakat günümüzde tüm bunlara sorgulama gözüyle bakar ve onları kabul etmek veya reddetmek üzere bir yol bulmak ister.
Tahran Radyosu.
Sosyoloji hocası Esedullah Rıza'yı şöyle diyor: halihazırda gençlerin zamansal kapasiteleri çok farklıdır. Ve hakim kültürde karşı karşıya bulunduğumuz durumda ebeveynlerimizin kriterleri asla günümüz gençliğinin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ve bu yüzden de batının kopuk kültürü birçok durumda galip geldi gözleniyor. Örneğin eski usul evlilikler günümüz gençliği tarafından da asla benimsenmiyor. Gerçekte şimdiki hepimiz gelenek ve modernite arasında bir savaşa şahit olmaktayız. Bu değişimin bir yönü gençler için izdivaçta zorunluluk faktörünün ortadan kaldırılmış olmasıdır. Günümüzde medya ve özellikle uydu kanalları düşünceleri büyük oranda değiştirmiştir. Oysa şu modernite bile iletişimde kopuklukları söz konusudur ve içinde boşanma ve sevgisizlik gibi etkenleri barındırır. Üniversite hocası Rıza İbadi şöyle diyor: günümüz gençliği bundan 2-3-10 yıl öncesinin gençliğinden çok farklıdır. Bu konuda söylenmesi gereken en önemli mesele dünkü gençliğin bugünkü gençliğe kıyasla onurlu, saygın ve mert oluşudur ve görünen o ki bugünkü ailelerde gençler zamanla ve modern yaşam tarzı ile bu tür özelliklere yabancı oluyor.
Bu arada sosyal adetlere ve geleneklere değer vermenin ve onlara uymanın gençleri kontrol altına alan etken olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenekler ve görenekler hurafe çemberinin dışında oldukları takdirde gençlerin sapmasını ve heba olmasını engelleyecek en önemli etkendir. Ve genç kuşağın yaşamı boyunca sözden amele ve karardan uygulamaya kadar her alanda uyulması gereken etkendir. Gelenek ve göreneklere uymak toplumun belli ve has bir kesimine özgü değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan cahiliye kadınlar gibi kendilerini başkaları için bezememeleri ve cahiliye kadınlarının yanlış geleneklerini izlememeleri istenmiştir. Bu yüzden genç kızlar ve erkekler tahrik edici veya başkalarının şehvetini uyandıracak veya toplumda parmakla gösterilecek şekilde giyinmemeleri gerekir. İslam düşmanları bu gibi meselelerin üzerinde büyük yatırımlar yapar ve Batı kültürünün yaygınlaştırmak ve insanları yapıcı kültürlerinden boşaltmakla İslami topluma darbe indirmeye çalışır. Daha net bir ifadeyle toplumda dini ve milli duyarlılıklar zedelendikçe veya yok oldukça kültür daha da kırılgan hale gelir. İslami toplumlarda sosyal gelenek ve göreneklerden biri gençlerin ev ortamında edepli olmaları ve çirkin sözcükleri telaffuz etmekten kaçınmalarıdır. Gençler ebeveyn karşısında alçak gönüllü olmalı ve hiçbir koşul altında onlara karşı agresif davranmamalıdır.
Müzik
Gerçekte günümüz dünyası tüm ilerlemelere ve yeni teknolojilerine karşın sosyal geleneklere ve göreneklere uygun bir alternatif sunamamıştır. Ahlak ilkelere ve diğerlerinin çöküşü ise bekar yaşam eğilimi, toplu faaliyetlerden uzaklaşmalar ve bireysel hareketlere eğilim, günümüz insanı ve özellikle gençlere benimsedikleri olumsuz durumdadır. Bu durum geleneksel toplumlarda da hızla yayılmakta. Öyle ki genç kuşak artık eski gelenekleri duyarsız olmaya başlamıştır. Belki de günümüz gençliği hızlı akli gelişme yüzünden bağımsız olmaya, daha eğilimli olmaya başladıkları söylenebilir. Fakat gerçek başka bir şeydir. İnsanların ben eksenli olmaya eğilimli olması bir nevi sosyal bozukluk olarak tanımlanır ve bu durumun tesirleri toplumun çeşitli boyutlarında ve sosyal ve siyasi ve iktisadi alanlarda kendini gösterir. Amerikalı filozof Fukuyama'ya göre günümüz yaşamının kalitesi ve ahlakının kısıtlı olması yüzünden hepimiz tedrici bir çöküşe şahit olacağız. Bu çöküş ahlaki açıdan kurumlarda ve en çok da ailelerle yaşanacaktır.
İşte bu noktada İslam, Kur'an-ı Kerim ve sünnete rücu etmek en güzel yaşam tarzını belirler ve gençlere en doğru yolu gösterir. Yanlış geleneklerle mücadele etmek ve zararlı olanlarını yok etmek, insanlara ve ailelere ve gelecek kuşaklara en büyük hizmettir. Zira nice insanlar ve aileler yanlış gelenekler yüzünden ağır bedellere katlanmak zorunda kalmıştır. Gerçekte bazı yanlış gelenekler gençlerin yaşamı ve geleceği üzerinde olumsuz etki yapar ve onların hakiki huzura kavuşmalarına mani olur. Bazı toplumlarda ve birçok ailede yanlış geleneklerden biri izdivaç gibi önemli ve kader belirleyici bir durumla ilgilidir. Nitekim geleneklere uymak veya onuru korumak ve benzeri bahaneler yüzünden gençlerin yaşamının en güzel hadisesi korkunç bir kabusa dönüşebilir. Bu gibi yanlış yaklaşımın yüzünden birçok genç insan aile ocağını kurmaktan vazgeçmiş ve birçokları da bu yola büyük sorunların gölgesinde adım atmak zorunda kalmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi yanlış gelenekleri izlemeyi reddettiği beyanatında İslam dini ve talimi gençler için en güzel kılavuz olduğunu belirterek gençlere şu tavsiyede bulunur. İzdivaç konusunda İslam'ın kutsal şeriatı cahiliyenin şartlarını bertaraf etti ve bir dizi yeni şartların ve geleneklerin temelini attı. Eğer biraz nikah ve izdivaç meselesi İslam'ın men ettiği şartlardan uzak olması ve İslam'ın temelini attığı şartlarla bezenmesine zemin hazırlayacak olursak, bu durumda nikah ve izdivacımız İslam'a uygun ve İslam peygamberinin rızasına göre olacaktır. Bu durumda hayat güzel olur ve karı koca iyi geçinir. Eğer maazallah İslam'ı men etti ve çöpe attı şeylere bizler izdivaç anlaşmasına karıştıracak olursak, o zaman nikahımız cahiliye nikahı ve işimiz de cahiliye işi olacaktır.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri adlı sohbetimizi dinlediniz. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Müzik